Ayrım 11.
Sayfa 102. Proletarya son bunalımlara kadar yasa ve yasallık çerçevesinde haklarını savunmakla yetinmişti ve sonunda kendisine tarihin bir görev yüklediğini anladı. Başlıca üretim güçlerini oluşturan burjuva üretim yöntemi yaşamasına, gelişmesine engel olduğu için o yöntemi ortadan kaldırmaya karar verdi. Kendi proletarya kimliğine en iyi uyan yeni bir üretim biçimi oluşturmak gereğini hissetti. İnsanlığın ulaştığı aşamaya göre tasarlanan biçim büyük halk kitlelerini, tüm insanları tatmin edecek niteliklere sahiptir. Bu nedenle savaşlarda verilen hesapsız kurbanlar sanıldığı gibi boş yere feda edilmiş olmadı. Birinci Dünya Savaşı, dünya devriminin ilk perdesi, başlangıcı yerine geçti. Esasen bu bir rastlantıyla ve iyi niyetle durdurulabilecek bir olay değildir. Gelişmesinin son sınırlarına varan kapitalizm kendi iç yasalarının zorlamasıyla böyle bir patlamaya uğramak zorundaydı ve bunu uzun yıllar inceden inceye her türlü ayrıntısıyla hazırlamıştı. Savaştan ve onu izleyen toplumsal hareketlerden ne gibi dersler çıkarılabilir? Birinci Dünya Savaşı önemi ölçülemeyecek denli büyük iki temel sonucu ortaya koydu. Bir yandan Avrupa proletaryası ve genel halk kitleleri burjuva yönetim düzeninin, burjuva düşüncesinin yalancılığını, ikiyüzlülüğünü, aşağılığını, bir kelime ile maskaralığını kuşkuya yer kalmayacak biçimde duyumsadı ve anladı. Ve bu çürümüş, kokuşmuş düzeni yeryüzünden kaldırmayı serin kanlılıkla amaçlamaya alıştı. Diğer yandan geri kalmış Doğu ulusları Avrupa uygarlığı denilen şeyin en olduğunu ve o adla ülkelerine sokulmak istenilen soygunculuğun, zulüm ve yolsuzluğun gerçek niteliğini, iç yüzünü görebilme yeteneğini elde ettiler ve dört elle ulusal kurtuluşa sarıldılar. Fakat son 10 yıldaki olaylarla kazandıklarımız yalnız bilinçlenme ve uyanmayla sınırlı değildir. Uyanan bilinç harekete geçti. Derin toplumsal bunalımlar birbirini izledi ve bunlardan Rusya, işçi devrimiyle başlayan dünya sosyalist devriminin yasaları ortaya konabildi. Almanya, Bavyera, Macaristan ve Rusya'da geçen hareketlerden kapitalist yöntemin iflas ettiğinin gerçekleşmesiyle birlikte büyük örgütlülüğe sahip burjuvazinin elinde büyük bir güç bulunduğu için sınırlanması sanıldığından daha zor olacağı anlaşılmaktadır. Mantıken devrimin sanayi en gelişmiş, servet ve üretim araçları en birikmiş, en yoğunlaşmış ülkelerden başlaması gerekirdi. Ne var ki olaylar burjuvazisiz zayıf, yani sanayi nispeten geri yerlerde devrim girişiminin daha az direnişe karşılaşıldığından daha önce başarıya ulaştığını ve ulaşılabileceğini gösteriyor. Gerçi Almanya'da, Macaristan'da, Bavyera'da devrimin başarılamayışında ya da başarının hemen ardından yenilgiye düşülmesinde burjuvazinin gücünün ve örgütlülüğünün dışında ülkelerin küçüklüğü, olayların galip, emperyalist düşmanların yumruğu altında geçmiş olması gibi diğer bazı nedenlerin de etkisi olmuştur. Fakat asıl neden eski düzen savunucularının yüksek derecedeki sınıf bilincidir. Her ne olursa olsun bugün burjuvazi kalesinde büyük bir gedik açılmıştır. Hücum yalnız dıştan değil, kale içinden de yapıldığından düzenin koruyucuları bugün değilse yarın savunmalarının boşuna olduğunu anlayacak ve teslim olmak zorunda kalacaklardır. Proletarya devrimi şimdiden kazanılmış sayılabilir. Sovyet Cumhuriyetleri Birliği, Şuralar Cemahiri Müttehidesi, bu kutsal insanlık savaşının genel karargahıdır. Nasıl 19. yüzyıl burjuva devrimi yüzyılı ise 20. yüzyılda proletarya devrimi yüzyılı olacaktır. Yaşanılanlardan çıkartılan ikinci bir yasada iktidarın gelişmiş kapitalizm evresindeki ülkelerde daha geç ve daha güç elde edilmesine bedel yeni düzenin kurulmasının daha çabuk ve daha yetkin olacağıdır. Rusya'nın karşılaştığı güçlüklere, olanaksızlıklara oralarda rastlanmayacaktır. 3. Türkiye ve dünya devriminin gidişi. Şimdi sıra özellikle bizi ilgilendiren son bir gözleme geldi. Sosyalist devrimin diğer devrimlerden ayrılan yanı şudur. onun kurulacağı tabanı oluşturulan işçi sınıfını ve birikmiş büyük sermayeleri bugünkü toplum düzeni yaratmışsa da komünal hükümetin kurulması için gerekli bütün diğer etmenlerin hazırlanması burjuva yönetimi altında olanaksızdır. İşçi sınıfı iktidara geçince amacına uygun bir düzen kurmak için gereken yetenek ve araçlardan hemen tümüyle yoksun bulunur. Çünkü bu zafere erişinceye kadar bütün güçlerini, çabalarını bir tutsak gibi sermayeyi artırmaya harcar. Bunun için asıl düşünülen biçimini almadan önce yüzyılımızın devrimi bir hazırlık evresinden geçmek zorunluluğundadır. Bu evrede yeni devlet yöneticileri ve halk kitleleri üretimi ve yönetimi doğrudan kendi sorumlulukları altında düzenleme alışkanlığı kazanırlar. En önemlisi Rusya örneği bize şunu da gösterdi. Marksizmin ispatladığı gibi gerçi bütün uluslar sıra ile türlü bütün evrelerden ve devrimlerden geçmek zorundadırlar. Fakat dünyada proletarya devrimi başlayınca bu hareket yalnız bir sınıf, bir ulus adına yapılmayıp bütün insanlığın en yasal haklarını ve çıkarlarını ilgilendirdiği için geri kalmış uluslar tarihi evreleri kısa sürede geçerek güçlü bir burjuvazinin oluşmasına meydan vermeden savaşımını kazanmış proletaryaların örnekliğinden aldıkları cesaret ve onlardan aldıkları yardımla sosyalizm hazırlığı biçiminde bir hükümet kurmayı başarırlar. Dünya ve ülkenin durumu ve ulusun çıkarları bunu gerektirir. Emperyalizm tehdidi altında bulunan ulusal bağımsızlık ancak bu sayede kurtarılabilir. Diğer bir makalemizde açıkladığımız gibi sınıf mücadelesinde Avrupa'da davasını kaybetmek üzere olan burjuvazi o alçak ve cimri pençelerini geri kalmış ulusların böğrüne geçirerek toplumsal varlığının devamını sağlamayı düşünüyor. Çarlığın baskıcı yönetimine son verildiğinde Rusya'da kapitalizm henüz yeni gelişmeye başlıyordu. Bilimsel inanışa göre bir sosyalist devlet oluşumuna temel olacak derecede ilerlemiş bir sanayi henüz ortada yoktu. Devrimi işçi, köylü, asker üçlüsü yapmış olmasına karşın çarlığın ardılı, halefi olarak bir burjuva hükümeti vardı ve bu bir zorunluluktu. Fakat Rusya dünyadan soyutlanmış bir ülke değildi. Burjuvazisi inişe geçmiş, Avrupa ulusları topluluğuna dahil olduğundan oradaki toplumsal gelişmeden yararlanmış bulunuyordu. Ve Rusya burjuvazisinin yerleşmesi ve güçlenmesi, Dünya Savaşı sonucu büsbütün içine yuvarlandığı uçurumdan tüm burjuva sınıfını çekip kurtarmaya eşdeğer idi. Bu durumu değerlendiren Bolşevik Partisi, bütün dünya proletaryası adına üzerine düşen görevi olağanüstü bir hünerle yerine getirdi. Bir yıldan az bir süre içinde halk kitlelerini örgütleyerek milleti burjuvaziye ve itilaf devletlerine satmış olan Kerenski'nin devşirme hükümetini ustalıklı bir manevra ile devirdi. Tarihte ilk kez siyaset sahnesine çıkan proletarya, iktidara gelerek dünya burjuvazisine artık belini doğrultamayacağı müthiş bir darbe indirmiş oldu. Dediğimiz gibi Rusya'da sosyalizmin kurulması için yeterince güçlü bir iktisadi temel yoktu. Rus devrimcileri Sovyet devletini kurdukları zaman çok geçmeden çorap söküğü gibi diğer ulusların birer birer kendilerini izleyeceğini tahmin etmişlerdi. Bu yüzden Orta ve Batı Avrupa Doğu'nun eksiklerini tamamlayacak, birkaç yıl içinde bütün Avrupa Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ortaya çıkacaktı. Bu tahminlerin gerçekleşmemesine karşın işçi hükümeti 5 yıldır sürüyor ve günden güne de güçleniyor. Elbette sosyalizm istenildiği gibi uygulanamıyor. Fakat az önce söz ettiğimiz hazırlık devresi çabalarına büyük bir ivme kazandırıldığından bağımsız yeni toplumun iktisadi ve insani gereksinimleri hiç yoktan yaratılıyor. Ve bu yalnız bir ülkenin ölçüsüne göre yapılmıyor. Dünya çapında bir devrim hedeflenerek çalışılıyor. Rusya'nın yerine getirdiği kadar büyük bir görev bugün insanlık adına Türkiye'ye, Türklere düşüyor. Şimdiye kadarki olaylar, elde edilen sonuçlar ve özellikle çok isabetli bir bakış açısı, beceriyle başarılan ulusal devrim, ülkenin geleceğini ellerinde tutanların yeterli bir açıklıkla durumun gereğini kavradıklarını göstermektedir. Rusya'da olduğu gibi hükümdarlığın ortadan kaldırılışını bir halkçılık döneminin izlemesinden kaçınılamazdı. Kökten devrim yolu yolunda daha sonra çok daha canlı bir yürüyüşle ilerlemek için bu bir dinlenme noktasıdır. Bütün tehlike bu noktada kendimizi unutup derin bir gevşeklikten kurtulamayarak yeniden harekete geçememe eğilimidir. Eriştiğimiz durağın yolumuzun sonu olmadığı asla unutulmamalıdır. Yalnızca ilerisini aydınlatan bir projektör görevi gören bir aşamadır. Fakat bizim yalnızca bu genel bakış açısından hareket etmemiz yetmez. Daha acil ve yüce bir neden de siyasetimizi hızlıca geliştirmeye bizi yöneltmektedir. Türkiye çok özel ve girişik konumlu bir ülkedir. Bütün kapitalizmin rekabetinden doğma ihtirasların çarpıştığı noktada bulunuyoruz. Ve bu nokta aynı zamanda toplumsal devrim hücumlarının odaklaştığı yerdir. Aslında Türkiye'nin genellikle Doğu, özellikle de Müslüman uluslar üzerindeki söz geçerliği, nüfusu ve onlarla geleneksel bağları bizi kapitalist emperyalizmin tutsaklığında izleyen insanlığın kurtuluşunu kolaylaştırmaya çağırır. Eğer hücumlarımız emperyalizmi doğuran kapitalizme yöneltilmezse nedenler ortadan kalkmadığı için etkili olamaz. Başımıza musallat olan kapitalist zorbalığa karşı yürütüleceğimiz savaşım ise ancak kendi ülkemizde emeğin sermayeye üstünlüğünü ve egemenliğini sağlamakla dürüst, akılcı ve verimli bir biçime girer. Böylece bir taş ile iki kuş vurulmuş olacaktır. Birincisi, örneklik etmemiz ve özendirmemizle harekete geçecek sömürgelerini kaybetmekle Avrupa burjuvazisi dünya üzerinde bir kartal gibi uçmasına hizmet eden kuvvetli kanatlarından yoksun kalacak. İkincisi, Doğu'nun yoksul, orta halli halk kitleleriyle sıkı bir birliktelikten alacağı güçle mutlaka galip gelecek olan sosyalist devrim yeryüzünden her türlü zulüm ve sömürüyü kaldırabilecektir. Devrim yolunda devam etmezsek ülkemizde gündelik varlığı pek o kadar hissedilmeyen kapitalist burjuva sınıfını adeta yaratmış olacağız. Yani bir sermaye grubunun çıkarını gözeterek bütün milletin büyük çoğunluğunu oluşturan köylü ve işçilerimizi işkenceli bir tutsaklık döneminden geçmeye zorunlu kılacağız. Bunu herhangi bir kimsenin başaracağını olası gördüğümüz sanılmasın. Fakat biz böyle sonuçsuz ve zararlı bir işe hiç girişilmeden halkçı devrimi yapanların toplumsal devrim düşüncelerini ve çalışan sınıfları temsil eden kurullarla el ele vermelerini istiyoruz. Hem ülke içinde sınıf ve parti mücadeleleri kökünden kazınarak ulusal birlik ve dayanışma sağlansın, hem de burjuva emperyalizmine karşı birleşik ve güçlü bir cephe oluşumuna odak olmak suretiyle uluslararası dayanışmayı destekleyen insanlığa etkin bir hizmet etmiş olalım. Böyle bir çözüm bazı kişilerin direnişine çarpsa bile olayların gidişi tüm direnişleri aşarak bu amaca herhalde bizi ulaştıracaktır. 1 Ocak 1923 Bir Kanuni Sani, Doktor Şefik Hüsnü, Aydınlık, Sayı 12, 6 Ocak 1923. İktisat Kongresi'nde işçi ve köylü sınıflarının yeri. Bu ülkenin hakiki sahipleri, efendileri işçi ve köylülerdir. Türkiye'de doğanın elinde olandan sonra tek servet halkımızın iş gücüdür. Ne yazık ki bu iş gücü henüz kendi kendine buyuracak durumda değildir. Üretim işlerinde ufak bir payı bile olmayan bir yerli kapitalistler sınıfı birçok ulusal değeri elinde toplamıştır. Bu sınıf Avrupa kapitalistleriyle ortaklaşa çalışan halkımızı köle gibi kullanmakta ve sömürmektedir. Eğer gerçekten ekonomimizi geliştirmek, sanayimizi yükseltmek, dışarıdan üretilmiş mal ithal etmek ihtiyacından kurtulacak derecede geniş üretim yapmak istiyorsak, bu muazzam teşebbüslere elimizde topraklarımızın sakladığı doğal kaynaklar ile halkımızın yeteneğinden başka hiçbir şey bulunmadan girişmek zorunda olduğumuzu bir an bile hatırdan çıkarmamalıyız. Ülkemizi modernleştirmek, bayındırlığa kavuşturmak için uluslararası sermaye ile öyle bir ortaklık kurmak zorundayız ki onda biz hemen yalnız emeği temsil etmeliyiz. Yeteri kadar tedbirli davranmazsak ve bu görüşten hareket etmezsek imzalayacağımız anlaşmalarda farkına varmaksızın ulusu yabancı kapitalistlere satmak tehlikesine maruz kalacağız. Bu düşüncelerden ötürüdür ki biz öteden beri Türk devletinin bir emek devleti olması gerektiğinde ısrar etmekteyiz. O halde kendimiz için bir ekonomi yolu seçerken giderken dikkate alacağımız etkenlerin ağırlık merkezini iş gücü teşkil etmelidir. Amacımız çalışan halkımızın vücuda getireceği veya yararlanılabilir hale koyduğu doğal ve sınai değerlerin kısa bir süre içinde kayıtsız şartsız köylü ve işçilerimize ait olmasını sağlamak olmalıdır. Servet kaynaklarımız üzerinde bazı sınai tesisler yapmak konusunda yerli ve yabancı sermayelere vereceğimiz haklar ve imtiyazlar kısa vadeye bağlanmalı ve sonradan uygulanmak gereğini duymamız ihtimali olan genel üretim programlarını körletecek tarzda hareket serbestliğimizi sınırlamamalıdır. Çalışma koşullarını bütün ayrıntılarıyla tespit eden ve çalışanları maddi ve manevi gerileme ve çöküntüden koruyacak iş kurallarına tekmil kapitalistlerin uyması baştan sağlanmalıdır. Bu esaslara göre bugünlerde açılacak İktisat Kongresi'nde ekonomimizin en önemli etkeni olan işçi ve köylümüzün pek üstün bir yeri olması gerektir. Yalnız bu kadarını da biz yeter saymıyoruz. O inançtayız ki kongre çalışmaları sırasında olumlu ve verimli bir sonuca varılmak isteniyorsa bütün düşüncelerin işçi menfaatleri, işçi sınıfının en çok gelişmesi görüşünde toplanması gerekecektir. Sırf bir tüccar, sırf bir bankacı, sırf bir kapitalist fabrikacı görüşüyle bina projesi kağıt üzerinde veya kongre salonunda kalmaya mahkum bir kuramdan başka bir şey olamaz. Zira hemen bütünü işçi ve köylülerden ibaret olan ulusumuzu yalnızca iş kanunundan istifade edebilecek bir unsur saymak suretiyle iş yapmaya girişecek banker, tüccar ve fabrikacı yurttaşımız bile olsa muhakkak bizi batı kapitalistlerine satmayı kurmuştur. Bugün en dar zekalı olanlarca da kabul edilmiştir ki çalışmak için Türkiye'ye getirmek zorunda bulunduğumuz üretim araç ve makinelerinin parasını ödemeye yetecek bir sermayeyi bile aramızda toplayıp tedarik etmeye imkan yoktur. Demek oluyor ki sırf kapitalist görüşünü güden yerli zengin hiç şüphesiz samimi değildir. Kendi de varlığına güvenmiyor, ileride cahil halkımızı batı kapitalisti adına soymak, sömürmek suretiyle kendisi de palazlanmayı tasarlıyor. Bu gibilerin maskesi aşağı indirilir, milliyetçilik, fedakarlık örtüsü altında nasıl hasis bir bezirgan ruhu taşıdıkları gösterilirse, başta ulusal kurtuluşumuza ön ayak olanlar olmak üzere hiçbir kişinin bu tarzda ekonomimizin yanlış bir yola sokulmasına razı olmayacağı açıktır. Tehdit edilen siyasi bağımsızlığını korumak için sel gibi kanlar akıttıktan sonra kendi isteğiyle ekonomik köleliği kabul edecek bir ulus düşünemiyoruz. Herhalde bu Türk ulusu değildir. Kongrede kendi yeri ve düşüncelerinin önemi bu kadar büyük olan işçi sınıfının temsil meselesinin bu denli ihmal edilmiş olmasına şaşmaktan ve üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Mevcut işçi derneklerine, toplu işçi zümrelerine başvurulacak yerde köy ve şehir emekçileri adına gönderileceklerin tayini vali ve mutasarraflara eski İçişleri Örgütü'nde vali ile kaymakam arasında bir yönetim basamağı sonradan kaldırılmıştır. M.T. havale edilmiştir ve bu tayin adeta bir memur tayini gibi yapılmaktadır. İşçi işleriyle az veya çok ilgisi olan bazı kimselere sorulmaksızın, düşünceleri alınmaksızın İstanbul'dan İktisat Kongresi'ne işçi delegeleri tayin olunmuştur. Ciddiyetle uyuşmayan bu hareketin işçiler üzerinde yaptığı çok kötü etki bir yana, bu sözde işçi delegelerinin durumu inceleyip işçi eğilimlerini anlamalarına ve edinecekleri fikre göre öneriler ve savunmalarda bulunmak için hazırlanmalarına bile imkan bırakılmamıştır. Zaten hükümetin ön ayak olduğu bu kongreye katılacak yoksul delegelere yol parası vermek söz konusu olmadığından işçi delegelerinden çoğunun gidemeyeceklerini son dakikada haber aldık. İş tayinle olduğu için yolluk verilmemesi isabet olmuştur. Değilse delegelerin büsbütün resmi makamların etkisi altında kalmasından korkulurdu. Oysaki bir işçi temsilcisi ancak hiçbir kimseye ve hiçbir makama maddi bir bağ ile bağlı olmadığı takdirde işçi haklarını savunma gücünü kendinde bulur. Fakat bu yüzden İstanbul işçisinin bu kongrede temsil edilememesi de doğru olmaz. Çeşitli işçi örgütleri üyeleri arasında biraz para toplayarak hiç olmazsa iki bilinçli işçiyi belli bir programla İzmir'e göndermelidir. Bu programda başlıca ne gibi öneriler yapılmalıdır? Bu öneriler tarıma, sanayiye, ticarete ve işçi haklarına olmak üzere dört bölüme ayrılabilir. Bunların her biri hakkında düşündüklerimizi kısa da olsa yazmaya yerimiz olmadığından, tarım hakkında kısa birkaç görüşten sonra yalnız işçinin kendi onayını isteyebileceği haklarını saymakla yetineceğiz. Tarım, yurdumuzun en birinci üretim kaynağıdır. İleride kuracağımız sanayi daha çok tarım sanayi olacaktır. Toprağımızı geniş şekilde ve modern usullerle işlediğimiz ölçüde ham maddemiz bol olacak ve sanayimiz aynı ölçüde gelişecektir. Fakat bugünkü koşullar tarımdan hakkıyla yararlanmamıza hiç de yeterli değildir. Köylümüzün emeklerinin heba olmasına, engel olacak yeni bir tarım siyaseti kabul etmemize şiddetle ihtiyaç vardır. 1. Büyük çiftlikler hükümet tarafından kamulaştırılmalı ve son modern ilerlemelere uygun bir tarzda uzmanların denetimi altında işletilerek çevre köylüleri için örnek tarım okulu görevini yapmalıdır. Köy gençleri ve çocukları belli zamanlarda bu çiftliklerde çıraklık etmek zorunda tutulmalı ve köylünün yeni usulleri öğrenip denemesine yardımcı olunmalıdır. 2. Araç, gereç ve hayvanları yetersiz küçük toprak sahipleri birleşerek tarım kooperatifleri kurmaya ve bu kooperatifler yoluyla bir yandan ortak kullanılmak üzere traktör ve harman makinesi gibi tek başlarına temin edemeyecekleri makinelerden yararlanmaları sağlanmalı, bir yandan da ürünlerini satmak konusunda vurguncu tüccarın pahalıya mal olan aracılığından kurtarılmalıdır. 3. Topraksız köylülere toprak verilmeli, elden geldiği kadar tarım kominleri kurularak üretimde bulunmalarına önayak olunmalıdır. 4. Bu son iki sınıf köylüye geniş ölçüde yardımda bulunacak köy bankaları kurmak, köy ekonomisinin gelişmesi için bir zorunluluktur. Aydınlık, sayı 13, 10 Şubat 1923, 1339. Türkiye'de işçi sınıfının durumu. Bu ülkede hala işçi sınıfı kendi kendisine sahip olamadı. Meşrutiyeti izleyen yıllar içinde işçilerimiz pek acı tecrübeler geçirdi. Kah şunun, kah bunun siyasi emellerine bilerek veya bilmeyerek alet oldular. Fakat bugüne değin ilgililerin bizzat kendi kaderini eline alıp, samimiyetin verdiği azim ve cesaretle haklarını savundukları hiç görülmedi. Kabul edelim ki bizde işçi örgütlenmeye yeni başlıyor. Henüz bu işin pek acemisidir. Ve diyelim ki bu yolda kendisine kılavuzluk edecek, sınıfın dışından gelme öncülere ihtiyacı olsun. Fakat gönül isterdi ki yaratılıştan bir doğru görüş, bir içgüdü ona gerçek dostlarını keşfettirsin. Dost maskesi taşıyan çıkarcıların aldatma tuzağına düşmekten kendisini korusun. Henüz rüştünü ispat etmediği içindir ki bizde işçi dünyanın her yanında olduğundan daha kötü durumdadır. Ve asıl garibi bir zorluğu yok saymayı, onu bir yana atmaya eşit olduğu sanısında bulunan bazı kimseler işçi sınıfının varlığını bile inkar etmektedirler. İsteyenler görmemek için gözlerini yummakta serbesttirler. Fakat ekmek parasını kazanmak için dayanılmaz bir iş gücü harcayan, yüz binlerce insanın ezilen yoksul halk kitlelerinin göz önünde hiç çekinmeden görülmemiş bir soyguna tutulduğuna tanık olanlara da onların refah ve saadetinin yollarını araştırmak görevi düşer. Bu yazımızda Türkiye işçisinde henüz belirsiz bir tarzda bir sınıf bilinci belirmeye başladığından beri yapılan örgüt tecrübelerinin ufak bir tarihçesini yapmak, bu örgütlerin bugünkü halini gözden geçirmek, acı denemelerin verdiği derslerden sonra işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesini hakkıyla idare edecek birliklerin ne gibi esaslar üzerine kurulmasının uygun olacağını incelemek niyetindeyiz. Bizde işçi örgütü adına şimdiye kadar ne yapıldı? İleride sakınılması gereken noktaları önümüze sereceği için önce bu ölü doğmuş veya büyümeden ölmüş örgütlerden ve onların kalıntılarından biraz söz etmeliyiz. Abdülhamit devrinde diğer her türlü toplumsal hareketler gibi işçi hareketi de yoktu ve olamazdı.